Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebedani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından ben Deniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukvamızı, her şeyimizi sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun, sarıp sarmalasın. Çünkü gerçekten hepimiz Allah'ın rahmetine, Allah'ın nimetine, Allah'ın mağfiretine, affına sonsuz derecede muhtacız. Bunun da en güzel örneği yine sevgili Peygamberimiz Mescid-i Nebevi'yi yaparken, Kuba Mescidi'ni yaparken, orada kerpiç taşırken, taş taşırken sahabe-i kiramın, ya Resulallah siz başımızda bulunun, biz taşırız, siz zahmet buyurmayın dediklerinde, hayır, ben bunu taşıyacağım, siz de başka bir kerpiç taş alıp getiririz. Çünkü sizin gibi ben de Allah'ın rahmetine muhtacım buyurur Efendimiz Aleyhisselam ve her haliyle Allah'ın rahmetine o muhtaçlığını da sürekli ifade buyururlardı. Değerli dinleyenler, Efendimiz Aleyhisselam'ın tebliğ ve davette takip etmiş olduğu metotlardan, yollardan bir tanesi de Efendimizin insanlara, gelenlere, sahabesine, arkadaşlarına bahşişler vermesi, hediyeler vermesi, ziyafetler tertip etmesi, özellikle kendi hanelerinde, evlerindeki, onunla ilgili nice Kur'an-ı Kerim'de bu hususa işaret eden ayet-i kerimeler var. Açıkça bunu Efendimizin evinde yemeğin nasıl yiyileceğini, giriş çıkışlar nasıl olacağını düzenleyen bir ayet-i kerime geldiğini göreceğiz. Kendisi ziyafetler veriyor Efendimiz Aleyhisselam. Yine sahabe-i kiramdan böyle dini muhtevalı, tebliğ maksatlı ziyafetler vermesini Efendimiz tavsiye eder ve onlara katılırdı. Toplantılar yapardı. O toplantılarda konuşmalar yapar, sohbetler yapar ve bu yolla da verdiği hediyeler, bahşişler, verdiği ziyafetler, yaptığı toplantılar vesilesiyle de Allah'ın dinini insanlara tebliğ ederdi. İslam ahlakını, İslam adabını, İslam'ın güzelliklerini onlara öğretirdi Efendimiz Aleyhisselam. Tabii bu bahşişin, hediyenin, ziyafetin insan üzerinde çok büyük etkisi var, tesiri var. Bir Nabi'nin bir beytiyle başlayalım. Diyor ki, rağbeti mal iledir, mabedi İslam'ın da cami köhni bir vakfa cemaat gelmez. İnsanları İslam sarayına davet etmede ve onların gönüllerini ısındırmada maddi ihsanların büyük bir ehemmiyeti vardır. Nitekim vakfiyesi, meşrutası ve tezyinatı olmayan camilere ne imamın ne de cemaatin rağbet etmediği bir hakikattir. Bak, çok iyi çözmüş şair Nabi. Hakikaten günümüzde mesela İstanbul'umuzda da eğer bir caminin meşrutası iyiyse, lojmanı varsa, meşrutası iyiyse oralara talepler daha fazla oluyor. En kaliteli imamlar oraya gitmeyi arz ediyorlar. Ama yoksa, meşrutası yoksa, vakfiyesi yoksa, hakikaten orada hocalarımızın çok tutunamadığını da efendim görüyoruz bunun. Maalesef bu Valide Atik Camisi'nin böyle bir kaderi var. Biz oraya komşu olduğumuz için zaman zaman gidiyoruz. Bu noktalarda Nabi'nin dediği işte vakfiyesi, meşruttası, tezinatı var ama özellikle lojman noktasında sıkıntı yaşandığı için, gerçi beni aşan bir konu ama yine de bu şiir vesilesiyle gündeme getirmiş olduk. Hakikaten orada onun şeyi olmuyor. Yani bazı sıkıntılar söz konusu olabiliyor. Yani şair abi bu ifadesiyle İslam'ı insanlara anlatmak için, tebliğ etmek için bu tür vakfiyelerin, meşrutların, tezyinatın, ikramın, ziyafetin, hediyelerin, bahşişlerin çok ehemmiyetli olduğunu, bunun önemli yeri olduğunu bize ifade etmiş oluyor. Hakikaten insan tabiatı böyle. Hatta alimlerimiz diyorlar ki bir insana, aç bir insana, susuz bir insana İslam'ın işte Allah inancı, ibadet, namaz, niyaz, bütün bu konularda herhangi birisinden bahsetmeden önce aç bir insana İslam adına, Müslümanlık adına yapılacak ilk telkin ve tebliğ o kişinin karnını doyurmaktır. Yani tebliğ budur. O insan kim olursa olsun, inancı ne olursa olsun, hangi din olursa olsun, yani ona biz din adına, İslam adına bir şey söyleyeceksek sözden önce bir fiil, eylem, amel gerekli. O da o aç insanı doyurmak. Yani onun kimliğine bakmadan, inancına bakmadan, kim olduğuna bakmadan, kardeşim bu Allah'ın bir kulu, Allah'ın bir canı ve bu aç onun karnını doyurmak İslam adına yapılacak en büyük tebliğdir. O insanı doyurmadan ona ne söyleyecek olursak bir anlamı yok onun. Aç bir insanın bizi dinleyecek hali yok. Ona Allah desek de çok fazla bir mani ifade etmez. Peygamber desek de ifade etmez. Namaz niyaz desek de ya ben açına ölüyorum sen namaz diyorsun, niyaz diyorsun diye bizim sözümüzü itibare almaz. Veya sözümüzün tesiri o insana olmaz, olmayabilir. Dolayısıyla eğer bir aç bir insandan, aç bir topluluktan, aç bir gruptan söz konusu ediyorsak, oraya İslam adına gidiyorsak, bu Afrika'da olabilir, başka yerlerde olabilir, orada yapacağımız, din adına yapacağımız ilk iş o insanların o zaruriyat dediğimiz, hayatta kalabilmek için zaruri olan yemedir, içmedir, o tür şeylerin karşılanması olduğunu unutmamamız lazım. Bir de burada insan fıtratı, fıtratın özellikleri dikkat çekici. Bakıyoruz, insanın bir özelliği var, ihsana medyun. Fıtrat itibariyle mala, mülke ve maddi imkanlara karşı insanın meyli var. Bu tür arzu ve isteklerini değişik yollarla insan tatmin etmek ister. Dolayısıyla bu konularda kendisine yardımcı olan, problemleri çözen, ihtiyacını gideren, gönlünü hoş eden kimselere karşı kendiliğinden insan bir muhabbette duyar. Bu vesileyle taraflar arasında ülfet, muhabbet, yakınlık, tanışma, anlaşma, kaynaşma tahakkuk eder. Bakıyoruz işte Afrika'ya bakalım, oradaki hizmetlerimize bakalım. Gidip gelen insan kardeşlerimizin, insanlarımızın hatırına bakalım. Bakıyoruz insanlar kim onlara ulaşır da $50, $100 verirse bakıyorsun o insanlar onun dinine meylediyorlar. Yani bir Hristiyan bir köye gider de onlara 5-10 kuruş yardım ederse bakıyorsun ki Hristiyan oluyor. Bir Müslüman oraya gider de diğerinden önce gider de onlara 5-10 kuruş yardım bulunursa, bir kuyu açarsa, ihtiyaçlı giderse o insanların böyle köyler halinde, kabileler halinde Müslüman olduğunu görebiliyoruz. Bu nedir? İşte insanın o menfaatine, o maddi şeylere karşı meydinin alakasının canlı bir örneğini teşkil etmiş oluyor. Bu tür iyiliklerin, bahşişlerin, hediyelerin, ziyafetlerin, affın, merhametin gerçekten insan arasında kaynaşmaya, ülfete, muhabbete vesile olduğunu, insan fıtratının böyle bir özelliği olduğunu, insanın kendi menfaatine gerçekten düşkün olduğunu, onunla ilgili bir işaret, bir emare gördüğü zaman insan ona tamah ettiğini, ayet-i kerimeler bunu çok net bir şekilde beyan veriyor. Çünkü ayetler insan fıtratını anlatır. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri, yani insan ruhunun, insan fıtratının, insan mizacının ne anlama geldiğini, orada hangi özellikler bulunduğunu, Cenab-ı Hak o nefsi yaratırken, ona fucurun takvasını ilham ederken, orada hangi özelliklerin bulunduğunu bize Kur'an-ı Kerim haber verir. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. Ayet-i Kerime'de Ela ya'lemu men halak ve huve latiful habir. Hiç yaratan hiç bilmez mi? Yani bizim bütün özelliklerimizi, neler arzu ettiğimizi, nelerin peşinde olduğumuzu, hangi şeylere tamah ettiğimizi, hırs gösterdiğimizi, neyi arzu ettiğimizi, içimizdeki o duyguları, düşüncelerimizi en iyi bilen kimdir? En iyi bilen ela ya'lemu men halak, yaratandır. Yaratan yarattığını hiç bilmez mi? Ve huve latifu el habiru, Cenab-ı Hak bütün incelikleri, yani ruhumuzun, kalbimizin, benliğimizin, nefsimizin özünde, genlerinde, DNA'sında, genlerinde neler orada olduğunu en iyi Cenab-ı Hak bilir. Çünkü o litafette başka bir varlığın, ilminin oralara nüfuz etmesi mümkün değil. Yani bugün tabi ilim gelişiyor, insanla ilgili bazı tespitler yapılıyor, genlerle ilgili, DNA ile ilgili yapılıyor ama bizim ulaştığımız bilgiler yani milyarda bir bilgi değildir yani o detaya indiğimiz zaman. Ama Cenab-ı Hak yaratan olarak, latif olarak, habir olarak bizim bütün halimizi, her şeyimizi biliyor. Dolayısıyla ister ikili ilişkilerde olsun, ister ailevi ilişkilerde olsun, karı koca ilişkilerinde olsun, baba evlat ilişkilerinde olsun, komşuluk ilişkilerinde olsun, Cenab-ı Hak orada ülfetin, muhabbetin, kaynaşmanın, barışın yollarını ifade ederken o insanın o özelliklerini hep ne yapıyor? Dikkate aldığını görüyoruz. Şimdi bu vesileyle Fussilet Suresinin 34. ayet kerimesine bakacak olursak bu ayet bu hususu en net çizgilerle, ifadelerle anlatan bir ayet-i kerimedir. Bu ayet-i kerimeyi hepimizin, bütün Müslümanların, ananın, babanın, evladın, komşunun hepimizin çok iyi hazmetmesi, çok iyi anlaması, anlamak yetmez, ilişkilerimizde bu ayeti kendimize hep ölçü olarak almamıza ihtiyacımız vardır. Öncesi, aslında ayet-i kerimenin öncesi Müslümanlıkla ilgilidir. 33. ayet-i kerime وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعِلَ اللّٰهِ. İnsanları Allah'a davet eden kişiden daha güzel sözlü kim olabilir? Yani konuşması en güzel. Konuşmasının Allah'ın razı olduğu kişi, Allah'ın razı olduğu en güzel konuşma insanları Allah'a davet etme sözüdür. İslam'ın tebliğidir ve Allah'ın anlatılmasıdır, Allah'ın dini anlatılmasıdır. Bunu yapan, bu hususta usulüne uygun tarzda konuşan insan Allah nezdinde en güzel sözlü insandır. Sözü en güzel olan, Allah'ın en çok razı olduğu söz, Allah'ın dininin anlatıldığı, Allah'ın anlatıldığı, Resulullah'ın anlatıldığı konuşmalardır, sözlerdir, sohbetlerdir. Allah. Onun için Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki işte bir meclis olur, orada Allah anılmaz, Resulullah salavat getirilmezse o meclis kötü bir meclistir, bereketsiz bir meclistir buyuruyor. Allah'ın anlatıldığı, Allah'ın dininin anlatıldığı, insanların Allah'a davet edildiği meclisler, sohbetler, konuşmalar, sözler Allah nezdinde sözlerin en güzelidir, meclislerin en güzelidir, sohbetlerin en güzelidir. Cenab-ı Hak hepimizi hep Allah ile ilgili konuşan, Allah'ın razı olduğu şekilde konuşan kullara eylesin. Bu ve amile salihan, ama bu kişi sadece konuşan bir kişi değil. Sadece işin lafını yapan, sohbetini yapan, konuşan bir insan değil. Aynı zamanda işin tatbikatını da yapan, üzerine düşen vazifeyi, konuştuğu, insanlara davet ettiği kulluğu da hakkı yerine getiren bir kişi. Ve kâle inneni minel müslimîn, ve bulunduğu her yerde ahlakıyla, şahsiyetiyle, karakteriyle, oturuşuyla, karkışıyla, bakışıyla, zühdüyle, takvasıyla, her şeyiyle ben Müslümanlardım diyen, demese bile haliyle onu ortaya koyan kişi. Böyle bir insan Allah nezdinde çok makbul bir insandır. Çok güzel bir kuldur. İşte burada Cenab-ı Hak bir örnek veriyor. Yani insanlara Allah'a davet eden Müslüman bir insanın, Müslüman bir insanın o insanlara davet ederken nasıl bir kalple, nasıl bir duyguyla, nasıl bir cömertlikle, nasıl bir afla, nasıl bir merhametle onlara muamele etmesi gerektiğini de şimdiki okuyacağımız 34. ayet-i kerime bunu anlatmış oluyor. Bu ayet bütün Müslümanların, her bir Müslümanın, hepimizin hayatımızda 24 saat önümüzde ilahi bir ölçü olarak, bir kaide, bir prensip olarak hep durması lazım. Ve bütün amellerimizi buna uygun tarz yapmaya çalışmamız lazım. وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ Ey insanlar, ey Müslümanlar, ey benim kullarım. Bakın bu hayatta bir hasene, iyilik diye bir şey var. Bir de seyyye, kötülük diye bir şey var. Hayat imtihanın gereği bu. İyilik var, kötülük var. İyilikler var, kötülükler var. Şimdi adama tebessüm edersin. Tebessüm sadakadır, iyidir. Adama yüzünü ekşiltirsin, yüz ekşiltmek kötüdür. Selam verirsin, iyidir. Adama lanet okursun, kötüdür. Yani gönlünden ona güzel bir duyguyla efendim bakarsın, tebessümle bakarsın, sevgiyle bakarsın, iyidir. Nefretle bakarsın, kaş çatarsın, kötüdür. Bir söz söylersin, gönül yaparsın, kavlen beliga, kalpte ulaşan bir gönül, kavlen kerima, yani gönül onarıcı, hoş, gönül yapıcı bir şey söylersin, bu iyidir. Allah korusun, gönül kırarsın, bu kötüdür. Karşındaki bir insana değer verirsin, sen benim için çok değerlisin, gerçekten faziletli bir insansın diye onu hissettirirsin, bu iyidir. Ama onu bakışınla, işaretinle, jest mimiklerinle onu tahkir edersin, bu kötüdür. Karşındaki bir insanın faziletini dile getirirsin, o bir iyidir, onu onur eder, onu tahrip edersin, ayıplarsın, bu kötüdür. Doğru söylersin, bu iyidir. Adamı kandırırsın, yalan söylersin, bu kötüdür. Yani Cenab-ı Hak imtihanın bir gereği olarak bu ayette, bu hayatta bir iyilikler silsilesi, zinciri vardır. Buradan başlar, ta bizi Allah'a, Allah'ın rızası cennetine götürür. Bir kötülükler teselsülü zinciri vardır. İşte buradan başlar, ta bizi Allah korusun cehennemin yedi tabaka dibine, esferi safiliğine, fiddarkil esfele kadar götürür. Götürür. Mesela Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, cömertlik diyor, cennetten dünyaya ulaşmış bir daldır. Bir ağacın dalı gibi. Kim ona tutunursa diyor, o dal onu diyor cennete götürür. Cimrilik cehennemden dünyaya ulaşmış bir daldır. Kim de ona diyor tutunursa, o dal diyor onu diyor cehennemin dibine sallar, götürür diyor. Şimdi bu hayatta imtihanın gereği olarak bir iyilikler zinciri, halkalar, zincir halkaları gibi iyilikler teselsülü vardır. İşte dilimizden başlar, elimizden başlar, bizi ta Cenab-ı Hakk'ın rızasına, muhabbetine, cemaline götürür. Bir de kötülükler teselsülü zincir halkası gibi vardır. O da insanı, Allah korusun, Allah'ın lanetine, cehennemine götürür. Şimdi bu böyle. Dolayısıyla bir Müslüman olarak bizim bu hayatta iyilikler nelerdir, kötülükler nelerdir, ne iyidir ne kötüdür, bunu bilmemiz lazım. Hatta İmam-ı Azam Efendimiz'e soruyorlar, işte akıl nedir diye. Siz cevap verin diyor. Talebesi sorunca sen cevap ver diyor. Diyor ki akıl diyor bir insanın hayrını ve şerrini bilmesi, yani hayrı olan şeyleri, şerrini olan şeyleri bilmesi, yani iyiliği ve kötülüğü bilmesi, kötülüğü terk etmesi, iyiliği de yapmasıdır diye tarif ediyor. Diyor ki bu diyor hayvanlarda bile olan bir akıldır bu diyor. Benim istediğim tarif bu değil. Esas Müslüman aklı, mümin aklı kötülüğü iyiliği birine ayıracak. Sonra iyilik tarafına gelecek. İyinin daha iyisini, daha iyisini onları kendi içerisinde, yani kılı kırk yararcasına onları tasnif edecek ve o iyilikler içerisinde daha iyi olanı, daha iyi olanı yapmaya çalışacak. Kötülüğü de bütünüyle terk edecek. Dolayısıyla burada ilk olarak bir Müslümanın, bir Müslüman gencin, bir Müslümanın öğrenmesi, bilmesi gereken şey bir iyilikler teselsülü zinciri, neler iyi, sonra kötülükler, haramlar, onları bilecek. Kötülükler, onları tamamen hayatından, dilinden, elinden, ayağından hepsini uzaklaştıracak, iyilikleri de gücü yettiği kadar yapmaya çalışacak. Şimdi Cenab-ı Hak bunu bize bildirdikten sonra ki kitabımız, dinimiz bize hem iyiliklerin neler olduğunu, hem kötülüklerin neler olduğunu, helallerin ne olduğunu, haramların ne olduğunu, bizim ona zaten din bunu beyan ediyor bize ayetleriyle, hadisleriyle. Bunu bildikten sonra Cenab-ı Hak bize şunu söylüyor. وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ İşte görüyorsunuz, iyilikleri görüyorsunuz, kötülükleri görüyorsunuz. Bunun da aynı olmadığını da biliyorsunuz zaten. Tekrar ben bunu size söyleyeyim. İyilikle kötülük bir değildir. İyilik iyiliktir, kötülük kötülüktür. Efendimiz Aleyhisselam'ın beyanıyla iyilik diyor, güzel ahlaktır ve yaptığın zaman seni sevindiren, başkasını sevindiren şeylerdir. İyilikler bunlardır ve insanların da görmesini, müptel olmasını istersin. Yani onunla insan nefis ne yapar? O yapılan iyilikle onun bilinmesini ister, sevinir çünkü. Ama kötülük diyor, başkalarının gönlüne sıkıntı veren ve başkalarının müptel olmadığını istemediğin şeylerdir. Şimdi iyilik kötülük bir değildir. Bunlar ayrı kulvarlarda birisi insanı cennete götüren, birisi cehenneme götüren iki tane farklı yoldur bunlar. Peki Cenab-ı Hakk'ın bize tavsiye ettiği, emrettiği şey nedir? İdfa billetihi ahsen. Ey kulum, sen iyilik yolunu tut, af yolunu tut, bağışlama yolunu tut. Yani hep sen iyiliklerin peşinde ol. Kötülük yapma, yapanları da engellemeye çalış, yapılan kötülüğü de en güzel yolla savmaya, onu sonlandırmaya, onu önünü kesmeye, onu ortadan kaldırmaya çalış. Ki bu da nedir? Bir, kötülüğe kötülükle mukabele etmemek. Çünkü eğer bize kötülük yapılır, kötülükle mukabele edersek bunlar karşılıklı bir kötülükle birbirine böyle çarpışa hep kötülükler yayılmaya başlar. Tıpkı birbirine kızan iki insan gibi düşünelim. İki insan düşünün, bir karı koca düşünün veya bir baba evlat düşünün ve iki arkadaş düşünün. Bunlar diyelim ki bir konuda anlaşamadılar ve karşı karşıya geldiler ve sürekli bir karşılıklı öfke ızhar ediyorlar. Biri bir şey söylüyor, o diğeri ona karşılık veriyor. Ona bir şeyle karşılık veriyor. Karşılıklı böyle münakaşalar, münazaralar, sonra sert sözler, sonra belki sövüşmeler, sonra peşinden dövüşmeler geliyor. Yani o kötülükler birbiriyle çarpıştıkça, yani iki taraftan kötülük ortaya çıktıkça orası cehenneme dönüşmeye başlıyor. Bunun örneklerini görüyoruz. Kavgalar oluyor, ayrılıklar oluyor, Allah korusun ölümler oluyor falan bunun. Dolayısıyla kötülükte karşılık verildiği zaman oradan bir hayır gelmesi mümkün değil. Orası tam bir cehennem kazanı gibi kaynıyor. Ne olacak? Demek ki birinci adım kötülüğe bir defa kötülükte mukabele etmemek. Yani bir taraf kötü olsa bile diğer tarafın orada durması lazım. Ona o kötü söze kötü sözle, kötü fiile kötü bir fiille karşılık vermesi lazım. Ki orada ne olsun, bir iyilik başlasın. Sonra ikinci olarak o kötülüğü nedir? Mesela diyelim ki insan karşılık vermez, susar. Bir de onu diyelim ki efendim affetmek vardır. Yani o kötülük yapan insanı, ya kardeşim senin kötülük yaptın ama ben seni affediyorum. Sana kötülük mukabele etmiyorum. İçimden de sana bir nefret ısrar etmiyorum. Tamam, Allah seni affetsin diyerek içimde temiz tutmak lazım. Bu da yine oradaki ortamı iyiye doğru çevirmenin bir adımıdır. Affetmek. Şimdi onun da ötesinde bir şey daha var ki ayet-i kerime biraz onu bize emrediyor. Kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Yani bize gelmeyene gitmek, vermeyene vermek, kızana efendim yumuşak davranmak. Resul Efendimiz yaptığı gibi geliyor birisi peygamberimize bir şeye kafası bozulmuş diyelim. Sert bir şekilde peygamberimize ya Muhammed çık görüşelim falan böyle bağırıyor. Bir bedevi diyelim, bir ahlakı olgun olmayan bir insan diyelim. Resul Efendimiz onun o bağırışlarına karşı hep böyle buyur buyur buyur diye alttan alarak ne yapıyor? Mukabelede bulunuyor. Onu yumuşatıyor. Ama o bağıran bir insana ne bağırıyorsun diye efendim çıksa, bağıracak olsa, o zaten efendim bedevin birisidir. O da kavgada olabilir. Dolayısıyla siz diyor, eğer kötülüğe diyor iyilikle mukabele edebilirseniz, affeder, bir de iyilikle mukabele edebilirseniz, feyzellezi beyneke ve beynehu adavetun kennehu veliyyun hakim. Alim. Bakarsın senin ile arasında düşmanlık bulunan kişiye sanki samimi bir dost oluvermiştir. Bu. Şimdi benim yaşadığım bir hadise oldu. Başıma gelen bir hadise oldu. Bir asistanlığımızın ilk yıllarında bir fakültemizde bir hocamız var. Biz asistanız tabii. Şimdi gördüğü her yerde bizi böyle tahkir eden, onurumuzu inciten sözler söylüyor. Yani mesela sizin adam olmaz, siz buraya nasıl geldiniz, siz efendim işte bir şey bilmiyorsunuz tarzında. Biz de yeni mezun olmuşuz, işte master yapmaya çalışıyoruz, hafızlık yapmışız falan, gücümüz yettiği kadar ilimle falan uğraşmaya çalışıyoruz falan, ama o sürekli böyle yani tahkir edici, küçümseyici, onur kırıcı, ondan sonra falan böyle korkutucu, takvif yani falan böyle ifadeler kullanıyor ve buna üzülüyoruz. Yani asistanlar olarak buna üzülüyoruz. Fakat hocamız olduğu için ses çıkaramıyoruz. İçimizden de ama hep bir kızgınlık, hep bir böyle öfke, nefret de kabarıyor. Günden güne kabarıyor. Bir gün, beş gün benim içimden şöyle bir şey geçti. Yani bir yerini bulursam, fırsatını bulursam, hocaya ben niye böyle yapıyorsun? Yaptığın doğru değil. Yani tamam ben söyleyeyim ama sen kendi ne sanıyorsun falan gibi böyle onun yaptığına karşılık yani kötülüğe kötülükle mukabele anlamında şeyler oluşmaya başladı ve bir fırsat kullanmaya falan başladım ve yeni bulursam bunu içimden taşıracağım yani falan böyle. Yine böyle bir gün karşılaştık, yine o menfi konuşmalarını efendim sözlerini sarf etti falan. Ama Cenab-ı Hak bana efendim ilham etti. Kolaylık verdi. Gönlüme efendim bir yumuşaklık verdi. Ben orada hocama tam düşündüğümün tam tersine çok güzel, böyle mütevazi, sıcak, taltif edici, onurlandırıcı cümleler kullandım. Şöyle söyledim. Dedim ki hocam dedim. Tamam. Biz öyleyiz, sen dediğin gibiyiz. İşte ilimiz noksan, ondan sonra efendim işte yeni yeni çalışıyoruz, bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ama dedim hocam, yeter ki sizin gibi değerli hocalarımız, üstazlarımız hep başımızda olsun. Siz efendim sağ olun, var olun, hep efendim yanımızda olun. Siz var olduğunuz sürece, sağ olduğunuz sürece sıkıntı yok hocam. Biz yani yavaş yavaş sizin arkanızdan şey yaparız, yürümeye falan çalışırız. Siz bizi fazla şey yapmayın hocam. Bizim durumumuza fazla üzülmeyin. Kendinizi müşteri olun falan gibi böyle. Gücüm yettiği kadar, olabildiği kadar güzel ifadelerle hocaya karşılık vermeye çalıştım. Ne oldu biliyor musunuz kıymetli dinleyenlerim? Bu bize hakaret eden o hocanın, o haşin, o sert, o efendim şey tavırı birden değişiverdi. Sanki içinden bambaşka bir insan çıkıverdi gönlünde. Sanki bir böyle 8-10 yaşlarında mütebessim bir efendinin çocuk ortaya çıkıverdi. Duygulandı, gözleri yaşardı. Dedi ya Ömerciğim dedi, ben dedi böyle söylerim ama içinde bir şey yoktur dedi. Ben sizi severim dedi. Yani siz bana aldırış etmeyin falan dedi. Yani siz dedi efendim benim öyle iş olsun diye söylediğim şeyler dedi. Gönlünüz müsterih tutun falan gibi. Duygulandı, gözleri yaşardı falan böyle. Ne bileyim, ondan sonra da o hocamız bize hiçbir zaman bir olumsuz sözde, ifadede efendim bulunmadı. Mesela orada ben diyeyim ki bir talebesi olarak, bir asistan olarak o hocaya diyeyim ki içimde taşıdığım şekliyle o öfkemi kussaydım, ona işte hakaret etseydim, şey yapacak olsaydım belki o aradaki efendim o olumsuzluklar uzun yıllar belki devam edecekti. Ama bir tarafın bir güzel davranışı, bu Allah'ın ikramı tabii. Yani burada kesinlikle kendimizi bir övme terzine bir şey onun için arz etmedik bu şeyi. Allah'ın ikramı olarak. Ama işte bir iyilikle mukabele etme o şeye. Bakarsın seninle diyor. Arasın düşmanlık bulunan kişi sanki samimi dost oluvermiştir. Hakikaten bir dostluk oluşuyor. Dostluk oluşuyor. Yani bize hakikaten birisine iyi davrandığımız zaman, gelmeyene gittiğimiz zaman, vermeyene gidip bir hediye vermeye çalıştığımız zaman, yani o heyecanlarımıza, öfkemize sahip çıkıp onu yutup Allah rızası için iki rekat hacet namazı kılıp o insana iyilik yaptığımız zaman, yapmaya çalıştığımız zaman ve bunu da gerçekten gönüllü olarak yapmaya çalıştığımız zaman orada nice düşmanlıkların, nice soğuklukların, nice nefretlerin hep iyiye dönüştüğünü müşahede etmişizdir. Bu bakımdan kıymetli dinleyenlerimiz, bu bakımdan İslam tebliğci ve davetçileri muhatabın psikolojisi üzerinde olumlu tesir icra eden, ruhunu okşayan ve gönlü hoş gelen bu tebliğ vasıtasından istifade ederek durumlarına göre izzet-i ikramda bulunmalı, hediyeler takdim etmeli ve ihtiyaçları hususunda yardımcı olmalıdır. Bu sayede düşünce ve yaşayış farklılığından dolayı aralarında bulunan düşmanlık ve brudeti, soğukluğu dostluğa ve muhabbete çevirmek mümkündür. Ayet bunun kapısını açmaktadır. İnşallah işte Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın bu bahşiş, hediye, ziyafet toplantıları bu maksatla nasıl yaptığını, bunun örneklerini ve İslam'ın tebliğinde bunun ne kadar ehemmiyetli olduğunu ilerleyen derslerimizde anlatmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tekrar hepinize hürmetlerimi arz ediyor ve İslam'ın o aftır, merhamettir, iyiliktir, takvadır, güzelliklerini Cenab-ı Hakk'ın bizim ruhumuza işlemesini, bunu bir seciye, mizaç haline bize ikram etmesini, getirmesini diliyor. Hepinize hürmetlerimi, muhabbetlerimi arz ediyorum.